Ayrım 38.
Locke, 1683 yılında Hollanda'ya çekilmeyi uzgörülük saymıştı. Hoşgörü üzerine 1690 ve 1692 yılında iki mektup daha yayınlamıştır Locke. Yayınlanmasına 1689 yılında izin çıkan hükümet üzerine denemeler hemen basılmıştır. Eğitim konusundaki yapıtı 1693 yılında piyasaya çıkmıştır. Uzun süre yaşamışsa da başarılı yapıtlarını 1687-1693 arasına sıkıştırmıştır. Başarılı devrimler kendilerine inananlar için ne denli uyarıcı oluyor? Püritendi Locke'un babası. Parlamento safında çarpışmıştı. Cromwell zamanında Locke, Oxford'dayken hala skolastik felsefeyi sürdürüyordu üniversite. Bağımsızların skolastikliğinden de bağnazlığından da hoşlanmadı o. Daha çok Descartes etkisinde kaldığı söylenebilir. Üniversiteden doktor olarak çıkan Locke'un koruyucusu Lord Dryden'in Absalom ve Architopel adlı satirinde Architopel'le temsil edilen Lord Shaftesbury idi. Lord Shaftesbury 1683'te gözden düşünce Locke onunla birlikte Hollanda'ya kaçtı ve devrime değin orada kaldı. Devrimden sonra birkaç yıl dışında memurluk yaptı. Yaşamını edebi çalışmalara ve kitaplarının yol açtığı sayısız tartışmalara ayırdı. Locke'un ağır bir riske girmeden İngiliz politikasında kuramsal ve pratik herhangi bir rol alamadığı 1688 devriminden önceki yılları insan anlığı üzerine denemelerin yazılmasıyla geçmiştir. İnsan anlığı üzerine deneme, Locke'un en önemli ve ününü güvenle dayandırdığı yapıtıdır. Bu yapıtın politika felsefesine öylesine büyük ve sürekli etkisi, Locke'u bilgi kuramındaki empirizm ölçüsünde felsefi liberalizmin kurucusu olarak da görmeye yeter. Filozofların en talihlisidir. Kuramsal felsefe konusundaki yapıtını, ülkesinin hükümeti kendi siyasal kanılarını paylaşan kişilerin eline geçtiği zaman bitirmiştir. Etkisinin alanı. Uygulamada olsun, kuramda olsun, savunduğu görüşler yıllarca en güçlü politikacılar ve filozoflarca desteklendi. Siyasal öğretileri, Montesquieu'den gelen gelişmelerle Amerikan Anayasası'nda yer etmiş başkanla kongre arasında anlaşmazlık baş gösterdiği sıralar yayınlanmıştır. İngiliz Anayasası 50 yıl öncesine değin onun öğretilerine dayanıyordu. Fransızların 1871 yılında kabul ettikleri anayasa da öyle. 18. yüzyıl Fransa'sının çok geniş olan nüfusu her şeyden önce Voltaire'den geliyordu. Voltaire, gençliğinde bir süre İngiltere'de yaşamıştı ve felsefi mektuplarda yurttaşlarına İngiliz düşüncelerini yorumlamıştı. Filozoflar ve ılımlı reformcular onu izledi. Aşırı devrimcilerse Rousseau'yu. Voltaire'in Fransız ardıları doğru ya da yanlış, Locke'un bilgi kuramıyla politikası arasında içten bir bağlantıya inanmışlardı. İngiltere'de bu ilişki daha az açıktı. Locke'un ileri gelen iki ardılından biri olan Berkeley, siyasal açıdan önemsizdir. Öbürü ise İngiliz Tarihi adlı yapıtında tutucu düşünceler ileri süren Hume'du. Fakat Kant'tan sonra Alman idealizmi İngiliz düşüncesini etkilemeye başladığında felsefe ile politika arasında yine bir ilişki baş gösterdi. Almanları izleyen filozoflar tutucuydu daha çok. Radikal olan Benthamcılar Locke geleneğini izliyorlardı. Bununla birlikte karşılıklı ilişki değişmez değildi. Söz gelimi T.H. Green liberal fakat idealisti. Birinci ve ikinci nitelikler. Sadece geçerli kanıtları değil, yanlışları da uygulamada yarar sağlamıştır. Locke'un birinci ve ikinci nitelikler öğretisini alalım söz gelimi. Birinci tür nitelikler, bedenden ayrılamayan nitelikler olarak tanımlanır ve sertlik, uzanım, figür, endam, devini ya da sükunet ve sayı olarak sıralanır. İkinci tür nitelikler ise geri kalan tüm niteliklerdir, renk, ses, koku ve bunun gibi. Birinci tür nitelikler Locke'a göre bilfiil bedende, ikinci tür nitelikler ise tersine yalnız algılayandı. Göz olmasa renkler olmayacaktı, kulak olmasa sesler ve bunun gibi. Ancak Locke'un ikinci tür nitelikleri için başka yerinde nedenler de bulunmakta. Sarılık, mavi gözler ve bunun gibi. Berkeley, aynı tür kanıtların birinci tür niteliklere de uygulandığına işaret etti. Berkeley'den beri Locke'un bu noktadaki ikiciliğinin modası geçmiştir. Yine de Locke'un görüşü günümüzde kuantum fiziğinin doğuşuna değin pratik fiziğe egemen olmuştur. Bu ikicilik sadece fizikçilerce açık ya da kapalı olarak kalmamış, gerçekte çok önemli pek çok buluşun kaynağını biçimlemiştir. Fizik dünyanın sadece devini durumundaki maddeden oluştuğu görüşü, kabul edilmiş ses, ısı, ışık ve elektrik kuramlarının temeliydi. Pragmatik açıdan yararlıydı kuram. Kuramsal yönden yanlış olabilir. Locke'un öğretileri içinse tipiktir. İnsan anlığı üzerine denemede görüldüğü gibi artamları da vardı Locke felsefesinin, eksikleri de. Sadece kuramsal alanda ortaya çıkan eksiklerde yarar sağlamıştır. Daima duyarlıdır Locke ve paradoksa düşmektense mantığı feda etmek ister hep. Okuyucunun kolayca fark edeceği gibi tuhaf sonuçlara götürmeye yetenekli genel ilkeler sürer ileri. Tuhaf sonuçlar ortaya çıktığında o sonuçları kabulden ustalıkla kaçınır. Bir mantıkçı için rahatsız edici bu. Pratik bir insan içinse sağlam bir yargının kanıtı. Dünya olduğu gibi olduğundan sağlam ilkelerden geçerli usavurmanın yanlışlığa götüremeyeceği açık. Bir ilke kuramsal saygıya layık olacak ölçüde doğruya yakın olabilir. Yine sana olduğunu duyduğumuz his pratik sonuçlara varabilir. Felsefede haklı bulunur sağduyu. Bu haklılık kuramsal ilke sonuçlarının karşı durulmaz olduğunu umduğumuz sağduyuca kınandığı sürece bütünüyle doğru olamayacağını göstermekle olur. Sağduyunun mantıktan daha çok yanılmaz olmadığını söyleyerek yanıt verir pratik kişiye kuramcı. Berkeley ile Hume'un ileri sürdüğü bu kanıt Locke'un entelektüel mizacına bütünüyle yabancıdır. Locke'un liberal deviniden kalıt olan özelliği dogmatik olmayışıdır. Öncekilerden aldığı kesinlikler, kendi varlığımız, Tanrı'nın varlığı ve matematiğin doğruluğudur. Fakat öğretilerinin öncekilerden ayrıldığı yerde doğruluğun sağlanmasının güç olduğu, rasyonel davranan kişinin düşüncelerini bir ölçüde kuşkuyla ileri süreceğini ortaya döker. Bu zihin mizacı açıkça, dinsel hoşgörüyle parlamento demokrasisinin başarısıyla, bırakınız yapsın diyen liberalizm ilkesiyle ve bütün bir liberal düsturlar sistemiyle ilişkiliydi. Locke, dindar ve vahiy bilginin kaynağı sayan, sadık bir Hristiyan olduğu halde aşırı vahiyleri usla, akılla denetlemeyi yeğe tutar. Bir yerde vahiyin salt kendi başına tanıklığı en yüksek kesinliktir derken, başka bir yerde vahiy hakkında us karar vermelidir der. Böylece sonunda us, akıl üstün gelir. Bu bağlamda onun coşkunluk üzerine başlıklı bir yazısı aydınlatıcıdır. Coşkunluk o sırada şimdi taşıdığı anlama sahip değil. Dinsel bir öndere ya da onun ardıllarına inen kişisel vahiye inanç anlamına geliyor. Restorasyonda yenilgiye uğratılan mezheplerin karakterini biçimliyor. Biri öbürüyle tutarsız kişisel vahiyler çoğalınca doğruluk ya da doğruluk yerine geçen kanı kişiselleşiyor ve toplumsal niteliğini yitiriyor. Locke'un esaslı saydığı doğruluk sevgisi, doğruluk diye ileri sürülen özel bir öğretiye duyulan sevgiden çok farklı. Doğruluk sevgisinin yanılmaz bir işareti Locke'a göre, bir önermeyi onu kuran ispatların sağladığından daha büyük bir güvenle tutmamaktır. Dikte etmeye doğru atılım, doğruluk sevgisinin başarısızlığa uğradığını gösterir. Duyu usta yer aldığından vahiyi us olmaksızın kuracak, bu arada usu da vahiyi de ortadan kaldıracak ve kendi duyusu yerine insan beyninin kurgularını geçirecektir. Melankoliye ve boş gurura kapılmış insanlar, Tanrı ile doğrudan doğruya ilişki kurdukları kanısına kapılabilirler. Bu bakımdan garip eylemler ve kanıtlar, kişioğlunun tembelliğini, bilisizliğini ve bomboşluğunu pohpohlayan tanrısal izni elde ederler. Locke, duyu konusunu yukarıda aktardığım vahiy usla yargılanmalıdır ilkesiyle bitirir. Locke'un usla amaçladığı insan anlığı üzerine denemeden çıkarsanabilir. Orada us üzerine başlıklı bir konu olduğu doğrudur. Fakat bu konu daha çok usun tanımsal usa vurmadan ibaret olmadığını kanıtlamaya çalışır ve şu tümcede toparlanabilir. Tanrı, insanları sadece iki ayaklı yapacak ölçüde hasis davranmamış ve onlara us aşılama işini Aristoteles'e bırakmıştır. Locke'un ereklediği anlamda iki bölümden oluşur us. 1. Hangi tür şeyleri kesinlikle bildiğimiz konusunda bir araştırma. 2. Uygulamada belkili muhtemel de olsa kabul etmenin bilgelik sayılacağı önermelerin bulup çıkarılması. Belkilik temelleri 2'dir. A. Kendi deneyimimizle uyuşumluk. B. Başkasının deneyiminin tanıklığı. Siyam kralı, Avrupalılar kendisine buzdan söz ettiklerinde onların dediğine inanmaz oldu. Çünkü buz onun deneyimiyle uyuşumlu değildi. Çevirenin notu. Çıkış dereceleri üzerine adını taşıyan bu konuda bir önermeye rıza gösterişimizin derecesinin onun lehine olan belkilikler, ihtimaller temeline dayanması gerektiğini söyler Locke. Çok kez kesinlik yerine güçsüz belkiliklere, ihtimallere göre devinmemiz zorunluluğuna da işaret ettikten sonra bu düşüncenin doğru kullanımının karşılıklı sevgi, yardımseverlik ve kendini frenleme olduğunu belirtir. Böylece insanların çoğu kaçınılmaz olarak kesin ve kuşkusuz ispatı elde edilemeyen değişik kanılara sahip bulunuyor. Ve hemen yanıt veremedikleri, yetersizliğini gösteremedikleri bir kanıt karşısında bilgisiz, saf veya ahmak sayılmak istemiyorlarsa bana öyle geliyor ki bu gibi durumlarda insana yaraşan erince huzuru, insanlığın ve dostluğun genel kurallarını sürdürmektir. Kişinin kendi kanısını hemen ve toptan bırakıp bizim kanımıza zekasının kabul etmediği bir otoriteye körü körüne tutsak olur gibi sarılmasını bekleyemeyiz. Bir kanı yanlış olabilir çok kez. Ustan akıldan başka hiçbir rehbere sahip olamaz. Başkasının isten ve buyruğuna boyun eğemez. Birinin kendi duygularınızdan yana çıkmasını istiyorsanız bırakın o razı olmadan önce incelesin düşüncenizi bir kez. Boş zamanında düşüncenizi yeniden gözden geçirme, kendi zihnindekini anımsama, ayrıntıları eleme ve yararın hangi yanda bulunduğunu görme fırsatı verin ona. Eğer o bir ağırlığa sahip kanıtları bunca eziyete girecek kadar düşünmüyorsa, benzer durumlarda bizim de yaptığımız bir şeydir bu. Başkası bize bir inanç ya da konuda, çevirenin notu, hangi noktalara ele alacağımızı anlatmaya kalksa bunu yanlış anlardık. Eğer o kendi kanılarına güvenmemizi isteyen biri ise zaman ve alışkanlığın apaçık gerçek, kuşku edilmez kesinlik diye zihnine yerleştirdiği ya da gerek Tanrı'dan gerekse Tanrı'nın gönderdiği kişilerden almış olduğu izlenimler biçiminde düşündüğü kanılardan nasıl vazgeçebilir? Bu denli yerleşmiş kanıların bir yabancının ya da bir karşıtın kanıtlarına ya da otoritesine teslim edilmesini nasıl bekleyebiliriz? Özellikle çıkar ve art niyetten kuşku varsa, insanlar kendilerine kötü davranıldığı yerde çare yok kuşku duyarlar. Karşılıklı bilisizliğimize, cahilliğimize acınarak onu ölçülü, ince eleyen, dürüst bilgi alışverişi yoluyla gidermeye çalışmalı, başkalarını kendi kanılarına bırakıp bizimkileri benimsemedi diye horlamamalıyız. Hiç değilse kanılarının kimini benimsemekte daha az inatçı olmamış, sayıları belkilikle muhtemelen fazla olan kişileri zorlamayacağız. Savunduğu her şeyin doğruluğunun ve kınadığı yanlışlığın karşı durulamaz kanıtına sahip insan nerede? Kendi düşüncelerini ya da başkalarının düşüncelerini ince eleyip sık dokumuş kim var? Bilgi olmadan, hayır, çok güçsüz temellere dayanarak inanma zorunluluğu, içinde bulunduğumuz bu üstün körü eylem durumunda ve körlükte, bizi başkalarını denetlemek yerine bilgimizi arttırmaya daha da çok dikkat eder duruma getirecektir. İnsanların kendilerini daha iyi aydınlatmış olması durumunda, başkalarına zorla kabul ettirmeye kalkıştıkları şeylerin azaldığını düşündürecek nedenler bulunmaktadır. İnsan anlığı üzerine deneme 4. Kitap 6. konu 4. kesim. İnsan anlığına dair denemenin sadece en son konularından söz ettim buraya değin. Orada Locke, doğa ve insan bilgisinin sınırları konusunda eski kuramsal araştırmalarından pay çıkarmaktadır. Şimdi onun daha salt felsefi konuda söylediğini gözden geçirmenin zamanıdır. Kural olarak metafiziği küçümser Locke. Leibniz düşünce sistemiyle ilgili olarak bir arkadaşına, "Sen ve ben bu tür boş düşünceden bıkmışızdır," diye yazar. Zamanın metafiziğinde egemen olan töz görüşünü karanlık ve yararsız saymıştır. Onu bütünüyle hayırlamaya da reddetmeye de cesaret edememiş, Tanrı'nın varlığı konusundaki metafizik kanıtların geçerliliğini kabul etmiştir. Üzerinde durmadığı bu kanıtlardan rahatsız olmuş görünür sadece. Geleneksel olanı yinelemekten çıkıp yeni düşünceler öne sürdüğü zaman geniş soyutlamalar dışında somut ayrıntı terimleriyle düşünmüştür. Felsefesi 17. yüzyılın büyük Avrupa sistemlerine benzer tarzda heykelimsi ve tek parçalı değil, bilimsel bir çalışma gibi parçalıdır. Tüm bilgimizin lojik ve matematiğin olanaklı ayrılığıyla, istisnasıyla, deneyimden türediği öğretisi olan empirikliğin kurucusu sayılabilir. Buna uygun olarak insan anlığı üzerine denemenin ilk kitabı, Platon, Descartes ve skolastiklere karşıt olarak doğuştan gelme, hiçbir duygu ya da ilke bulunmadığını ileri sürmeyi ön plana alır. İkinci kitapta Locke, ayrıntılı olarak deneyimin nasıl değişik düşüncelere yol açtığını göstermeye çalışır. Doğuştan gelme düşünceleri hayırlayıp reddedip şunları söyler. Zihni, örneğin beyaz bir kağıt gibi düşünelim. Bütün karakter özelliğinden yoksun, herhangi bir duyguya sahip olmayan beyaz bir kağıt. Nasıl dolar o? Nereden gelir onun geniş içeriği? Aracılığıyla sınırsız ve dinamik kurgumuzu sistemsiz bir değişimle aktardığımız, donattığımız içeriği. Buna bir tek sözcükle cevap verebileceğim. Deneyle. Bütün kitabımız bu sözcük üzerine kurulmuş ve ondan türemiştir. İkinci kitap, birinci konu, ikinci kesim. İki kaynaktan türemiştir düşüncelerimiz. A. Duyumdan, B. Zihnimizin işlemesinden doğan ve iç duygusu adı verilebilecek algıdan. Sadece düşünceler aracılığıyla düşünebildiğimizden ve bütün düşünceler deneyimden geldiği için hiçbir bilgimizin deneyimden önce gelmediği anlaşılır. Algı, bilgi yolunda ilk adım ve derecedir ve bütün bilgi gereçlerinin toplanmasıdır. Modern bir kişiye bugün malumu ilam gibi görünebilir bu. Çünkü o, hiç değilse İngilizce konuşan ülkelerde eğitilmiş sağduyunun parçası olmuştur. Locke'un yaşadığı günde usun, aklın her şeyi a priori olarak bildiği varsayılıyordu. Bilgiyi bütünüyle algıya dayandırmak yeni ve devrimci bir öğretiydi. Platon, Theaetetus'un da bilginin algıyla özdeş tutulmasını hayırlamaya, reddetmeye girişmişti. Onun zamanından bu yana Descartes ve Leibniz dahil bütün filozoflar en değerli bilgimizin deneyimden çıkmadığını öğretmişlerdi. Locke'un eksiksiz empirikliği dolayısıyla cesur bir yenilikti. Denemenin üçüncü kitabı sözcükleri ele alır ve daha çok metafizikçilerin dünya hakkındaki bilgimiz olarak öne sürdüklerinin salt sözel olduğunu göstermeye çalışır. Genel terimler üzerine adını taşıyan üçüncü konu, tümeller konusunda aşırı acı bir tutumdadır. Var olan bütün şeyler tikeldir. Fakat bir insan gibi pek çok bireye uygulanabilecek genel düşüncelerin sınırını çizebilir ve onlara adlar verebiliriz. Onların genelliği sadece değişik tek tek şeylere uygulanabilir olması ya da uygulanabilmesindedir. Zihnimizdeki düşünceler olarak genel düşünceler, kendi içlerinde var olan başka her şey gibi tikeldirler. Üçüncü kitabın altıncı konusu, tözlerin adları üzerinedir. Skolastik töz öğretisini reddeder. Şeyler, kendilerinin fiziksel durumundan teşekkül edecek gerçek bir öze sahip olabilirler. Pek bilinmez o. Skolastikliğin sözünü ettiği öz de değildir. Bilebildiğimiz ölçüde salt sözel olan öz, sadece genel bir terimin tanımından ibarettir. Söz gelimi, cismin özünün sadece uzanımı mı, yoksa uzanım artı sertlik mi olduğunu araştırmak, sözcükler hakkında bir şey ileri sürmektir. Cisim sözcüğünü her iki yolda da tanımlayabiliriz ve tanımımıza bağlı kaldığımız sürece zararımız olmaz. Açık türler doğa olgusu değil, dil olgusudur. Kendilerine açık adlar eklenmiş karmaşık düşüncelerdir onlar. Doğada ayırt edici şeyler olduğu doğrudur. Fakat ayrımlar sürekli derecelenmelerle oluşur. Türlerin insanlarca ayırt edilmelerine yarayan sınırları yine insanlar çizmiştir. Locke, insan olup olmadıkları kuşkulu canavar örnekleri vermeye girişir. Bu görüş noktası Darwin'in evrim kuramına değin genellikle kabul edilmemiştir. Kendilerine skolastiklerin sayrılık bulaştırdığını kabul edenler, Locke'un düşüncesinin nedenli metafizik süprüntüyü temizlediğini fark edecek olanlardır. Empiriklikle idealistlik, felsefenin şimdiye değin doyurucu bir çözüm bulamadığı bir sorunla karşılaşmıştı. Dışımızdaki şeyler ve zihnimizin işlemesi üzerine nasıl bilgi sahibi olduğumuz sorunuyla. Bir yerde, Deneme, 4. kitap 1. konu, Locke bize, zihin bütün düşünce ve usa vurmalarında kendi düşüncelerinden başka dolaysız bir nesneye sahip olmadığından, sadece onlarla düşünür ya da düşünebilir, bilgimizin sadece o düşüncelerle tanışık olduğu açıktır, der. Bilgi, iki düşüncenin uyuşup uyuşmadığının algısıdır, tümcesine ekler. Buradan başkalarının ya da fiziksel dünyanın varlığını bilemeyeceğimiz çıkar ortaya hemen. Onlar, eğer varsa, herhangi bir zihindeki düşünceden ibaret değillerdir. Dolayısıyla bilgi söz konusuysa içimize kapanmalı ve dış dünya ile ilişkimizi kesmeliyiz. Bu bir paradokstur ve Locke paradokstan hiç hoşlanmaz. Dolayısıyla başka bir konuda birincisiyle tüm tutarsız başka bir kuram sürer ileri. Üçtür gerçek varlık bilgisine sahip olduğumuzu söyler. 1. Kendi varlığımız üzerine bilgimiz sezgiseldir. 2. Tanrı'nın varlığı konusundaki bilgimiz gösterseldir. 3. Duyudaki şeylerle ilgili bilgimiz duyusaldır. 1. kitap 2. konu. Bir sonraki konuda tutarsızlıktan az çok haberli olur Locke. Birinin, bilgi düşüncelerin uyuşmasından biçimleniyorsa, coşkun olanla ayık olan aynı aşamada demektir diyebileceğini öne sürer. Dipnot. Her ikisi de coşkunluğun ve ayıklığın düşüncesini zihinde algıladığından, çevirenin notu. Düşünenler uyuştuğunda durum böyle değildir, yanıtını verir. Sonra basit düşüncelerin şeylerle uyuşması gerektiğini ileri sürmeye girişir. Basit düşünceler şeylerle uyuşmalıdır, çünkü zihin gösterildiği gibi hiçbir suretle herhangi basit bir düşünceyi kendi kendine üretemez. Basit düşünceler, zihinde doğal bir yolda iş gören şeylerin ürünüdür. Karmaşık töz düşüncelerine gelince, tözler hakkındaki karmaşık düşüncelerimiz sadece ve sadece doğada birlikte yaşadığı ortaya çıkarılan basit düşüncelerden kurulur. Yine, 1. Sezgi, 2. İki düşüncenin uyuşkun olup olmadığını inceleyen us, akıl, 3. Tek tek şeylerin varlığını kavrayan duyumdan başka yolla bilgi sahibi olamayız. 6. kitap 3. konu 2. kesim. Bütün bunlarda Locke, duyumlar adını verdiği belli zihinsel görüntülerin kendileri dışında nedenlere sahip olduğunu ve bu nedenlerin hiç değilse bir uzanıma değin ve kimi bakımdan sonuçları olan duyumlara benzediğinin bilindiğini kabul eder.